Evet, iyi geceler sayın izleyiciler.
Global yayıncılık devam iftihar.
İnşallah Cihat hocamla ve Altı hocamla birlikte. İnşallah. Nasılsınız hocam?
Elhamdülillah çok
Allah
iyiyiz.
Allah çok şükür.
Darwinizmin beline vurmaya devam edelim. Daha doğrusu kafası koptu, beli kırıldı. O cesedin gömülmesi gerekiyor. O işlem aşamasına girdi şu anda. Tabii biraz gömülmede biraz işlemler olabiliyor. Bir süre alabiliyor gömülmesi.
Evet.
Ya da o süreyi yaşıyoruz.
Öldüğünü kabullenme bir süre alabiliyor.
Değil mi? O cesedi tutup kaldırmaya çalışıyorlar.
Evet.
Tabii olacak iş değil bu inşallah. Allah'ın izniyle. Bu Habertürk'teki programa ibretlik olduğu için gösteriyoruz onu izleyicilerimize.
Evet.
Yani evrimcilerin nasıl bir kavram kargaşası içinde oldukları, kendileri inanmadıkları söylediklerini ve söylediklerinin ne kadar yanlış olduğunu, doğru olmadığını, saptırdıklarını görülmesi bakımından çok önemli. Ona kaldığımız yerden devam edelim isterseniz.
Evet.
Güzel konu başlıkları oluyor zaten. Oradan doğrusunu anlatıyoruz biz de böyle bu şekilde.
İnşallah.
Evet. Pardon.
Burada özellikle dikkat edilmesi gereken evrimcilerin nasıl bir mantık değil, daha doğrusu nasıl mantıksız konuştukları anlaşılması açısından önemli.
Bunu evet.
Göstermemiz.
Evet, uzun bir süreç boyunca ilk hücresi tahliyeceye kadar çarpışıklar, uygun bileşikler, moleküller belli ölçülerde bir araya geldiği zaman bugün bizim canlılık diyebileceğimiz ilk oluşumu meydana getirebiliyorlar.
Kaç? Tarih olarak kaç milyon milyar yıl? Net olarak
yaklaşık olarak Ender'in de söylediği gibi 3,5 milyar yıl öncesine tarih edebilen bir dönemden bahsedebiliriz rahatlıkla.
Yani 3,5 milyar yıl önce tamamen cansız evet. maddelerden oluşan
evet.
dünya üstünde cansız.
Ama bir anda değil bakın.
Tamam bir anda değil.
Şimdi burada hemen doğrusunu anlatalım. Bir kere cansız maddelerden canlılığın oluşması özetle şunu iddia ediyorlar yani değil mi? Cansız atomlar bir araya geliyor. Bu atomlar bir araya gelip diyorlar ki biz canlı bir hücre yapalım. Bütün organelleriyle bu şehir kadar kompleks yapısıyla DNA'sı, bilgi bankası, proteinleri değil mi? Organelleriyle bir canlı hücresi yapıyorlar. Sonra atomlar bununla yetinmiyor. Diyorlar ki ya diyorlar şimdi bir görmek lazım dışarıda yani değil mi? Dışarıda da ışık yok ama fotonlar var, karanlık var ama onu algılayacak bir göz yapalım. Onu yapıyorlar. Sonra diyorlar ki ya diyorlar bir de işitme lazım o zaman. Yani sesleri de duyması lazım. Ses yok ama hava molekülleri var. O hava moleküllerini sese çevirecek bir organ yapalım. Gibi bu kadar mantıksız böyle yani ipe sapa gelmeyen bir iddia. Cansızlıktan canlılığın oluştuğu iddiası. Halbuki mesela hücre değil mi? Bir şehir kadar kompleks diyoruz. Yani bu yani düşünmek bakımından şöyle düşünebilir izleyicilerimiz. Bütün bir şehri, İstanbul şehrini mesela, Paris, Londra'yı küçültün. Bütün şehri olduğu gibi yani hiçbir şeyini eksiltmeden küçültün. Milimetrenin %1'ine kadar indirin. İşte bu size bir hücre oluyor. O kadar kompleks bir yapısı var. Hatta çok daha düzenli çalışıyor mesela. İstanbul gibi de olmuyor. Şundan dolayı olmuyor. Mesela bir insan hücresinde 10 milyar protein var. Bu 10 milyar nüfuslu bir şehir gibi düşünülebilir. En ufak bir düzensizlik yok. Mesela trafik sistemi var ama trafik kazaları olmuyor. Değil mi? Taşınma sistemleri var, proteinler taşınıyor, transport ediliyor. Ondan sonra arıtma sistemleri var, güvenlik sistemleri var, giriş çıkış kapıları var. Ve en ufak bir düzensizlik yok. Mükemmel bir düzen var hatta böyle nizam ve intizam var. Tabii bu Allah'ın yarattığını kanıtlıyor ve Allah'ın verdiği canlılıkla oluyor bu. Çünkü bir kere cansız maddelerin bir araya gelmesi hücreyi meydana getirmiyor. Yani atomlarından kaynaklanan bir özellik değil bu. Çünkü hücrenin içinde bir yaşantı var. Değil mi? Bir hayat var. Taşıma sistemleriyle, arıtma sistemleriyle, güvenlik sistemleriyle, üretim sistemleriyle, fabrikalarıyla, rafineriler çalışıyor, laboratuvarlar çalışıyor, harıların. Böyle bir yaşantı var. Adeta canlı gibi ve kapkaranlık bir ortam olmasına rağmen. İşte bu Allah'ın da canlılık yani hay sıfatının tecellisi. Canlılık vermesiyle olan bir şey. Kaldı ki insanda da ruh var. Yani bu da apayrı bir şey. Hatta Allah size az bir bilgi verilmiştir diyor. İnsanın kavrayabileceği bir şekilde değil ama değil mi? Dışarıdaki bu fotonları dediğimiz onları gören ikinci bir göz var. Duyan ayrı bir kulak var. Algılayan, çıkarımlarda bulunan, muhakeme eden, konuşan, sevinen, üzülen bir ruh var. Çok açıkça böyle değil mi?
Evet.
Allah'ın kendisine yarattığı algılarla muhatap olan. Bu da hiçbir şekilde maddeyle açıklanamaz. Zaten Darwinizmi yerle bir ediyor. Dolayısıyla söylediklerinin en ufak bir geçerliliği yok. Kaldı ki ayrıca bunu yalanlayan deliller de var.
Şimdi burada tabii özellikle bakın evrimci Deniz Ergi Özsoy'un söylediği oradaki kelime çok önemli. Diyor ki 3,5 milyar yıl önce canlılık ortaya çıktı. Ama bir anda değil diyor. Hayır, bir anda ortaya çıktı. Yani buna ait zaten kanıtlarımız var. Hücre fosillerimiz var elimizde. Siyanobakteri, yani mavi yeşil alkler, yani yosunlar, yosun hücrelerinin burada olduğunu görüyoruz. Ki bunlar böyle çok kompleks sistemlere sahip yapılarıyla bir anda ortaya çıkmışlar. Yani yaşayabilen halleriyle nedir? Bakıyorsunuz güneş ışığından fotosentez yaparak enerji elde eden sistemlere sahip hücreler bunlar. Mavi yeşil algler. Bu yapılarıyla hiç de öyle basit yapılar sergilemiyorlar kesinlikle. Basit hücreler değiller. Kompleks sistemlere sahipler. Ama evrimcilerin iddiası ne? Daha doğrusu beklemeyi arzu ettikleri, görmeyi arzu ettikleri şeyler ne? Hücrenin yapılarıyla bir anda ortaya çıkması değil. Peki nasıl olacakmış? Şöyle olacakmış. Önce işte organelleri, yani o hücreyi oluşturan organcıklar, organeller kendi başlarına ortaya çıkacaklar. Kendi başlarına doğada süre gelir halde, varlığını sürdürebilecek halleriyle bir anda ortaya çıkabilecekler tesadüflerin sonucu. Sonra bu parçacıklar bir araya gelecek. Kompleks sistemler bu şekilde parçalar bir araya gelerek hücreyi daha sonra oluşturacaklarmış. Yani böyle bir hikaye, böyle bir masal.
Yani bir araba fabrikası var. Arabanın bütün parçaları var. Lastikler ayrı, direksiyon kısmı ayrı, motor, kaporta, camlar.
Evet.
Onlar yani ayrı ayrı mevcut olsa bile onların toplanıp bir araba olması kendi kendine zaten mümkün aklına almayacağı bir şey. Bir de onlar diyorlar ki yani lastik de ayrı kendi kendine oluştu.
Evet.
Cam da ayrı kendi kendine oluştu. Motor da ayrı kendi kendine oluştu.
Evet.
Yani hepsi kendi içinde özel mükemmel yapılar. Ondan sonra bir de toplandılar, bir araya geldiler, araba oluştu. Evet. Fabrika da kendi kendine oluştu.
Aynen bunu tarif ediyorlar. Bunu anlatmaya çalışıyorlar. Mitokondri kendi başına oluştu diyorlar. Bir bakteriydi çok öncesinde kendi başına varlığını sürdürebilen bir bakteriydi. Ne oldu? Sonra işte bu enerji santrali haline geldi. Nükleer enerji santrali halinde daha da geliştirdi kendisini. Yani işte sanki böyle aklı varmış da işte kendi kendine şekil verebilen bir beyni de varmış da öyle bir masal bu sonuçta. Masal ya. Masal olunca tabii ki şey yapıyoruz yani dinliyoruz bir şekilde. Ne oldu? Sonra işte bu bir hücrenin bir enerji üretim santrali halinde görev yapmaya başladı. Ve bu şekilde o hücreye de hayat verdi. Ne oldu diğer parçacıklar? İşte diğer parçalar da, diğer organlar da, sistemler de hücrenin bu şekilde bir araya gelip o hücreyi tam eksiksiz, kusursuz hale getirdiler. Milyonlarca yıl içinde. Bakın diyor, bir anda değil diyor. Ya böyle bir sistem, böyle bir şey mantık olabilir mi? Endoplazmik retikulum tek başına çok kompleks bir sistem. Eğer hücrenin içinde o görevi tamamlayacak şekilde olmazsa zaten kendi başına varlığının bir anlamı yok. Doğada varlığını sürdürmesinin bir anlamı yok.
Tabii.
Golgi cisimciği, proteinlerin paketlendiği bir organel bu. Kendi başına doğada bulunmasını gerektirecek bir sebep yok. Böyle bir şey de mümkün değil zaten. Çekirdek yine aynı şekilde. DNA diyorlar, işte RNA kendi kendini kopyalayabilen bir RNA oluştu ilk olarak diyorlar. Bunun kendi başına doğada olmasının tek başına bir anlamı yok. Bilginin zaten. Daha sonra bunu çekirdeğin içinde kendi kendine bir şekilde girip de olduğunu zaten böyle bir hikayeyi, bunu da masallaştıramıyorlar zaten mantık çerçevesinde. Yani neresinden tutsanız tamamen mantık dışı bir masal var karşımızda. O yüzden ne diyor? Diyor ki olduysa oldu diyor ama diyor bir anda değil diyor. Yani detaylarına girmiyor hiçbir şekilde o sistemin nasıl bir yere geldiğini, parçacıkların nasıl tek tek oluştuğunu. Onun detaylarına girmiyor ama diyor bir anda değil, bunu bir defa kabul edin diyor. Yani evrim çünkü bir anda varoluş evrim teorisini çökerten bir ifadedir çünkü.
Evet.
Bir anda kusursuz yapılarıyla bir sistemin ortaya çıkması demek, onun üstün bir akılla yaratılması demektir.
Evet.
Üstün güç sahibi bir yaratıcıyı kabul etmemiz anlamına gelir ki biz kabul ediyoruz. Gerçekten de böyle olmuştur. Fosiller bunu gösteriyor. Ama evrimciler ne diyorlar? Hayır diyorlar, biz yüce Rabbin, böyle üstün güç sahibi yüce bir Rabbin varlığını kabul etmiyoruz diyorlar. Kabul edemeyiz diyorlar kendilerince. O zaman böyle bir varoluşu da örteceğiz üstünü, saklayacağız diyorlar. Bu fosilleri de gözlerden saklayacağız, kaçıracağız diyorlar.
Biz tesadüfen put edindik diyorlar. Yani
evet.
Bizim bir putumuz var tesadüf diye.
Evet.
Nereye dokunsa harika yapıyor diyorlar yani böyle.
Bu ne kadar?
Bir mutasyon oluyor, harika bir canlı oluyor. Bir tane daha oluyor, onun üstte daha güzel bir canlı oluyor gibi.
Evet.
Put edinmişler yani.
Ya bu şekilde bu çıkıp anlatmaları da yani masallarını aslında çok daha detaya inip sorgulamak lazım. Peki buna ne diyorsun? Peki bunu nasıl izah ediyorsun? O organ, organel nasıl meydana gelebilmiş olabilir tesadüfen? Ya da protein işte nasıl tesadüfler sonucu meydana gelmiş diye. Böyle açtıkça aslında mantıksızlıkları çok aşikar bir halde, herkesin anlayabileceği bir halde tabii ki ortaya çıkmış oluyor. İyi olmuş oluyor bu şekilde, evet, anlatmaları, şöyle kendilerini ifade etmeleri.
Evet, demin Oktar Hocam ruhtan bahsetti.
Evet, ruhtan bahsetti. Onunla ilgili site söyleyelim şimdi. Darwin'in açmazı ruh, ama bu şekilde yazılıyor. Görünüyor mu orada?
Evet.
Darwin'in W ile darwininacmaziruh.com sitesine girerlerse,
evet,
hocamızın kitaplarını, Darwin'in açmazı ruh kitabının bölümlerini buradan indirebilirler.
Bak ne diyor? Materyalizm yıkıma uğramış, yok olmuştur bölümler. Kuantum fiziğinin ardından dış dünya. Benliğimizin kaynağı beyin değildir. Darwin'in açmazı ruh ve sonuç. Gerçekten çok ilgi çekici bölümler, başlıklar.
Evet. Yani ruh tabii, yani Darwinizm zaten bitiyor burada. Yani Darwinizm çünkü o zaman şunu ortaya koyuyor, ruhun varlığı. Her şeyi algılayan bir ruh var, Allah'ın yarattığı, kendi ruhundan üfürdüğü ve bunun hiçbir şekilde maddi bir açıklaması yok. Yani materyalizmle açıklaması yok. Ve biz bu algıları yaşıyoruz. Dolayısıyla yani Darwinizme inanan biri de zihnin içindeki o saçmalıklara inanıyor aslında. Yani evet, o şekilde oluyor. Evet. Doğrusu bu. Ve bu Darwinizm ve materyalizm zaten ortadan kaldıran bir konu. Madde, yani evet, o anladığı anlamda madde olmamış oluyor, değil mi?
Tabii.
Bakın şimdi Richard Lovington, bu çok tanınmış bir Darwinist genetikçi, Amerika'dan. Bakın diyor ki, çok samimi bir itirafta bulunuyor. Önde gelen bir Darwinist yani Richard Lovington. Diyor ki, bizim materyalizme bir inancımız var. A priori, a priori felsefi bir deyim, önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış. Yani hiçbir delile dayanmadan önceden körü körüne onu kabul ediyorsun.
Ön kabul.
Buna, evet, ön kabul. Evet. A priori deniyor buna. Bizim materyalizme bir inancımız var, a priori bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey, yani dünyada maddenin, sadece maddenin varlığını kabul eden, haşa bir yaratıcının varlığını inkar eden bir putperest felsefe olan materyalizmle açıklamaya zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil, bilimle alakası yok diyor bunun yani. Hmm. Bu zorlayan şeyin diyor. Bizi dünyaya materyalist, aksine materyalizme olan a priori, yani körü körüne olan bağlılığımız nedeniyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz, hayal ediyoruz, rüya aleminde yaşıyoruz yani. Onları canlandırıyoruz
yani
kafamızda.
Yani biz materyalizmi doğrulayanmayı ön şey yapıyoruz, ona göre bilimi ayarlıyoruz.
Tabii, evet, ona göre bilimi ayarlıyoruz.
Kurgulamak ne demek? Yani kurgu bilim.
Tabii, masal anlatıyor yani. Masal, hikaye yani, atıyor yani, yani, uyduruyor.
Kurguyu bilim olarak lanse etmek.
Evet.
Kurgu bilim tamamen. Yani bilim kurgu da değil. Çünkü bilimden yola çıkarak yapılan bir kurgu vardır.
Evet.
Bu öyle değil. Ya kurgudan yola çıkıp bilime gitme.
Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de, bakın şimdi diyor, bilimle alakası yok diyor önce, a priori diyor. Sonra da diyor ki, materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de ilahi bir açıklamanın, yani haşa Allah'ın yarattığının sahneye girmesine izin veremeyiz. Şimdi bu anlattı. Çok açık gösteriyor. Evet. Bu diyor, bizim bir materyalistiz biz diyor. Yani haşa, sadece maddenin varlığına inanıyoruz, bir yaratıcının varlığını inkar ediyoruz. Biz bilim falan ilgilendirmiyor. Bir ön kabulümüz var. Materyalizm doğru diyor. Başka bu aksi olamaz diyor. Hiçbir delille falan ilgilendirmiyor bizi diyor.
Aslında inancımız da o. A priori
evet,
dediği, yani ön kabul dediği, biz bu inancımız bu diyor. O yüzden bu inancı sokamayız devreye.
Evet.
Allah inancı.
Tabii. Evet. Batıl bir inanç yani. Evet. Dolayısıyla diyor, bilimi de buna uydurmak için çarpıtıyoruz diyor. Çok açık işte söylüyor.
Tabii.
Daha ne desin yani. Ben önde gelen bir Darwinist. Amerika'dan bir genetikçi. Çok tanımış, evet, geçiyor. Richard Lovington söylüyor bunu. Dolayısıyla yapılan bu işte Darwinizmin, yani bir pagan dini ve bilimle alakası yok ve bütün bilimsel deliller Darwinizme uyarlamak için sahtekarlık yapılıyor ve çarpıtılıyor. Yani bulunan fosillerde sahtekarlık, yalan söyleniyor. Genetik bilimin içinde yalan söyleniyor. İşte diyor ki, hayatın başlangıcı diyor, bir anda olmadı diyor, yavaş yavaş ortaya çıktı. Nasıl olduğunu bilmiyoruz ama diyor, bir şeyler oldu diyor. İlk hücre canlı hücresi oldu diyor, yalan söyleniyor, doğru söylenmiyor. Her aşamada yalan söyleniyor bu saçmalığı ayakta tutabilmek için. Evet. Çok da açık itiraf,
tabii,
etmiş. Bunu sadece Richard Lovington söylemiyor ki. Darwin de söylüyor, Dawkins de söylüyor, Niles Eldridge de söylüyor, Stephen Jay Gould da söylüyor, Ali Demirsoy da söylüyor, hepsi söylüyor. Ali Demirsoy da söylüyor. Bir diyor, proteinin oluşma ihtimalini, değil mi, maymunun daktilo başına geçip insanlık tarihini hiç hata yazmaması, yapmaması gibi bir ihtimaldir diyor. Yapamaz diyor yani. O demek o değil mi? Maymun daktilonun başına da geçmez zaten. Kimse insanlık tarihini yazamaz. İmkansız. Maymun daktilonun başına bile geçmez. Yani imkansız diyor. Öyle bir cümle kurmuş imkansız lafı yerine. Ama diyor ben öbür ihtimali kabul edemem diyor. İşte bu o zaman bilim adamlığı değil bu. Çünkü bilim adamı
tabii
bakar. Yani delillere bakar. Deliller neyi gösteriyor? Allah'ın yarattığını gösteriyor. Bilim ve bilim adamı bunu kabul eder. Bilimin yani materyalizmi ayakta tutmak gibi bir amacı falan yoktur. Bu materyalist felsefe bu. Bu pagan felsefesi, batıl bir felsefe. Eski Yunan'dan kalma, eski dönemlerden kalma, binlerce yıl öncesinden kalma. Bir saçmalık bu.
Evet.
Bilim bu değildir. Yani bilim delillerle işler. Değil mi? Siz delillere bakarsınız, gözlemlersiniz, ona göre çıkarımlarda bulunursunuz. Değil mi? Ya tüme varın metodunu kullanırsınız, ya tümden gelin metodunu kullanırsınız. Ondan sonra gözlemlere dayanan bir iddia ortaya atarsınız, hipotez geliştirirsiniz. Bu hipoteziniz de gözlemlerle ve deneylerle doğrulandığı takdirde o bir teori haline gelir. Evet. Big Bang'de olduğu gibi mesela değil mi? Veya o da daha delillendirildiği zaman kanun haline gelir. Mesela yer çekimi kanunu vardır, Boyle'sun kanunu vardır, termodinamiğin ikinci kanunu vardır. Yani kanun kanunlaşır o zaman da. Ama delillere dayalı olması önemlidir. Nitekim bütün bilimsel teorilere baktığımızda, yine Big Bang örneğini konuşalım. Bütün Big Bang zaten materyalizmi ortadan kaldıran bir şey. O, çünkü yoktan varoluş yani Allah'ın yarattığını ispatlıyor. Zamanı, mekanı ve maddeyi. Bakın bu çok önemli. Madde yani bildiğimiz bütün evren, bütün atomlar, 10 üzeri 79-80 tane atom yoktan var ediliyor. Bir anda var oluyor. Ve bir anda oluyor bu. Tek bir anda oluyor. Ondan önce madde yok. Zaman da yok, mekan da yok. İşte bu Allah'ın yarattığını evet kesin olarak ispatlıyor zaten.
Sen hep anlatırsın. Ya bir düzen kanunları olmasa mesela yer çekimi kanunu dedin değil mi? Suyun kaldırma kanunu var. Yani Allah'ın koyduğu kanunlar ve o muhteşem düzen olmasa bilim de olmaz. Bilim neyi gözleyecek? Düzenli olan düzgün bir şey. Düzensizlik olsa bir şeyi gözleyemeyecek.
Tabii.
Dolayısıyla Allah'ın yaratmasıyla zaten bilim var. Ve bir de materyalistlerin bir şeyi var, üslubu var. O çok yanlış. Onu hani kardeşlerimiz bilirler ama yeri gelmişken tekrarlamakta fayda var izleyen kardeşlerimiz. Bilimle dini karşı karşıya getiren bir üslupları var bu evrimcilerin. Özellikle yapıyorlar. O bahsettikleri orta çağdaki Hristiyanlık. Tabii o batıl hak dini değiştirdikleri için, gerçek İncil'i değiştirdikleri için, içine insan eliyle şeyler koydukları için ve o insan eli olan şeylerde bilimle çatıştığından dolayı o zaman çatışıyordu. Ama bilim ve Kur'an iç içedir. Kur'an bilimi emreder. Değil mi? Allah ayette söylüyor. Gözünü çevir bak diyor mesela. Hiçbir çatlaklık, bir uygunsuzluk görebiliyor musun diyor. Ne demek? Yani incele. Yani gözünü çevir bak. Değil mi? Onu evet gözlemle. Yani bilimin temeli zaten bu. Gözlemle diyor mesela. Düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? Kur'an'da çok fazla ayet var bununla ilgili. Evet. Bilim teşvik ediliyor. Çünkü bilim sonuçta Allah'ın yaratılışının muhteşem sanatının, gücünün, kudretinin delillerini ortaya sunuyor. Evet. O yüzden bilim ve Kur'an iç içedir.
Şimdi çok objektif bir şekilde bir örnek vereceğim size. Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de çok objektif bir şekilde düşünsünler. Şimdi yeni bir bilimsel buluş yapıldı. Yani keşifte bulunuldu. Bitkilerin DNA'larında belli genler var biliyorsunuz. Bunlar gerektiği zaman açılıyorlar, işlemeye başlıyorlar. İçerdikleri bilgiyi üretmeye başlıyorlar, bilgiye göre üretime başlıyorlar. Gerektiği zaman da kapanıyorlar. Bunu bitkilerde çok açık net bir şekilde görebiliyoruz. Nasıl görüyoruz? Örneğin kışın hiçbir şekilde çalışmıyorlar. Tamamen bir ceset gibi. Kuru bir dal parçası, kuru bir ağaç görüyoruz. Hiçbir şekilde çalışma yok. Ne zaman ki sıcaklık artmaya başladı, bahar ayıyla beraber hava sıcaklıkları artmaya başladığından itibaren
toprak ısınıyor.
Bakıyorsunuz belli genler çalışmaya başlıyor. Çiçeklenme hareketi başlıyor. Yani çiçek yapmaya başlıyor ağaç evet ya da bitki.
Evet.
Bütün çiçeklerde bu mevcut. Hı-hı. Herkes bunu çok iyi bilir. Bu nasıl oluyor diye araştırıldı son olarak. Uluslar Bilimler Akademisi'nin bir yayını var. Proceedings of National Academy of Sciences diye bir dergi. Hı-hı. Burada yapılan bir araştırmanın sonuçlarını söylüyorum size. Bitkilerde şu saptandı. 6 hafta boyunca değişen ısı değişiklikleri yani kış boyunca biliyorsunuz devamlı bir soğukluk mevzubayız. Yazın ise devamlı bir sıcaklık mevzubayız. Aradaki sıcaklık değişikliklerinin 6 hafta boyunca değişiyor olması bitkiyi uyandıran bir olaymış. Bu genlerin artık aktif olmasını yani üretime geçmelerini artık deşifre edilmelerini gerektiren bir hareket olmuş oluyormuş. Hı hı. Bu saptandı. Şimdi böyle bir durumda burada tesadüften bahsedilebilir mi?
Mümkün mü?
Bir bilgi var, bir. Çiçeğin ne zaman açılması gerektiğini hesaplamış olan bir hesap var daha doğrusu. Burada bir hesap var mı? Var. Bilgi var, bir hesap var. Bilginin ne zaman okunmaya başlanacağını emreden bir hesaplama var. Buna göre çalışıyor. Bir mekanizma var mı? Var. Bu bilginin deşifre edilmesini gösteren. Bakın mekanizma var, sistemler var, çalışan sistemler var. Bir mekanizma demek ne demek zaten? Bir üretim olması amacıyla çalışan bir sistemden bahsediliyor. Burada bir o zaman ne vardır? Bir yaratılış vardır. Bir tesadüften söz edilebilir mi? Edilemez. Bilgi varsa zaten hiçbir şey ikilde tesadüften bahsedilemez. Çünkü burada bir üretim söz konusu. Üretilen şeye bakıyoruz, işte öyle ucube gibi bir şey değil. Çiçek üretiliyor. Yani bitki, ağaç meyve veriyor ya da işte yaprağını üretiyor. Yaprağa baktığımız zaman orada bir tasarım var mı? Bir yaratılış gerçeği var mı? Var. Orada üretilen şey zaten nedir? Yaprağa baktığımızda içinde kloroplastlar denen işte enerji santralleriyle beraber güneş ışığını enerjiye çeviren özel enerji santrallerinden bahsediyoruz. Bunların üretilmesi başlanıyor. Kış boyunca hiçbir şey üretilmezken bahar ayıyla beraber bunlar üretiliyor. Bilgi var mı burada? Müthiş bir bilgi var. Alabildiğince bir bilgi var. Burada Allah'ın sonsuz ilmiyle yarattığı bir yaratılış gerçeği var. Evet. Gözlerimizin önünde sergilenmekte olan. Evet. Ve bakın zamanlaması bile bugün yeni henüz 2010 yılında keşfedilen bir zamanlama sistemi nasıl oluyormuş da bu zamanlama harekete geçiriliyormuş. Genlerin üzerinde bunların açılıp kapanmalarını sağlayacak özel hafızalar saptandı. Yani bu hafızalar öyle bir şey ki son 6 hafta boyunca olan ısı değişikliklerine göre harekete geçiren bir şey, tetikleme mekanizmasıymış. Bakın burada da bir mekanizma var, burada da bir akıl var. Hiçbir şekilde hata yapmayan bir akıl ve sistem var burada da.
Maşallah.
İşte bu Allah'ın sonsuz ilmiyle nasıl yarattığını gözler önüne serilmesi bu.
Çok güzel.
Burada şimdi bir insanlar objektif olarak değerlendirdiklerinde burada, bakın geçmişlerini unutsunlar. Bir evrimci de olabilir dinleyen bizi. Bir Allah'a inanan bir insan da olabilir. Bir defa Allah'a inanan insan tabii ki imanı derinleşmiş oluyor.
Tabii.
İmanı sağlamlaşmış oluyor. Çünkü Allah'ın nasıl yarattığının bir delilini, bir ayetini görmüş oluyor. Hı hı. Allah ayet-i kerimede şeytandan Allah'a sığınırım söylüyor. Göklerde ve yerde ayetlerimizi size göstereceğiz diyor. İnşallah. İnanmayan biri ise çok zorlanacaktır. Yani bir evrimci burada çok zorlanacaktır. Yani hala inkarında devam etmede çok zorlanacaktır. Çünkü açık bir delil var burada. Kapalı bir delil yok. Çok açık bir ayet var. Buna rağmen hala inkarında ısrar ediyorsa ona yapacak bir şey yok. Allah'ın hidayet vermesinden başka yapılacak bir şey yok. Allah'ın hidayet vermesini bekleyeceğiz o zaman.
Bu İnşallah. Tabii çok önemli. Mesela doğada nereye baksak her yerde bir mesaj görüyoruz. Yani kusursuz bir yaratılış var. Ve detaya indikçe daha da ihtişamlı bir yaratılış ortaya çıkıyor. Yani mesela böyle bir sistemin, değil mi? Bu kadar kompleks bir sistemin bir anda ve eksiksiz olarak var olması gerekiyor.
Evet.
O da Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Ve her aşamasında akıl var. Yani denetleme sistemleri var, organize eden sistemler var, regülatör sistemler var. Ve onlar işte belli bir zamanla devreye giriyor. Bakın her aşamasında bir akıl ve kusursuzluk var. Hani sen biraz önce hatırlattın ya ayette. Hiçbir çatlaklık göremezsin diyor Allah. Evet. Yani hiçbir konuda eksik olabilecek hiçbir şey yok yani. Böyle muazzam bir yaratılışta da akıllara yaratılış söz konusu. Hı. Zaten bize mesela genetik düzeyde baktığımızda, değil mi? Allah'ın kusursuz yaratma sanatı ortaya çıkıyor. Paleontolojiye baktığımızda yine aynı şey ortaya çıkıyor. Mesela burada iddia ettiği, değil mi? Diyor ki hayatın diyor tesadüfen cansız moleküllerden diyor olduğu diyor biliniyor diyor mesela. O şekilde söylüyor. Halbuki tam tersi biliniyor. Bilinen bilimin söylediği bize cansız moleküllerden hayatın olamayacağı, cansız moleküllerin de tesadüfen olamayacağı. Mesela hücrenin yapı taşı olan protein moleküllerine baktığımızda bunun kesinlikle tesadüfen olamayacağını görüyoruz. Çünkü proteinin yapısı o kadar kompleks ki. İşte daha önce de söyledik, 500 amino asitlik bir protein molekülünde 10 üzeri 650 tane alternatif oluyor. Böyle bir alternatifi meydana getirmeye ne kainatın ömrü yetiyor, ne evrendeki madde miktarı, ne atom sayısı yetiyor. Bırakın molekül sayısını, atom sayısı bile yetmiyor. Kaldı ki doğada hiçbir şekilde tesadüfen meydana gelemeyeceğini bilimsel olarak biliyoruz biz. Zaten bu Darwinizmi en aşamasında çökertiyor. Evet. Bunu protein olması için mutlaka hücre tam olarak olması gerekiyor. DNA'sıyla, genleriyle. Bakın, bakın dün bir bahsetmiştik şöyle üstü yer olarak da. Kısaca bir gösterelim tekrar. Genler protein kodlayan bölgeleri. Bakın bir gen deniyor burada. DNA'nın böyle bölgeleri var. Bu bölgeler öyle düz bir yapısı yok. Bakın burada da Allah yaratma sanatını gösteriyor. Allah dileseydi düz olabilirdi ama çok daha ihtişamlı bir yaratılış var burada. Şimdi gen protein kodlayan bölge ama bu protein kodlayan bölgeler kesintisiz düzgün olarak yok. Bakın burada ekson denen bölgeler protein kodlayan bölgeler. Aradaki lacivert bölgeler, bunlara da intron deniyor. Buralarda protein kodlamıyor. Dolayısıyla gende protein kodlayan bölgeler doğrusal düz bir dizilimi yok. Ne yapılıyor? Genin kopyası çıkartıldıktan sonra RNA molekülü oluşturuluyor kopyasını elde etmek için. Hı hı. RNA aşamasında sadece bu protein kodlayan bölgeler ayrılıyor. Bakın lacivert bölümler çıkartılıyor ve bunlar birleştiriliyor. Ve alternatif olarak birleştiriliyor. Mesela bakın burada exon 1'i almış, protein kodlayan 1, ona 2'yi eklemiş, sonra da 3'ü eklemiş. Bunda da 1'i eklemiş, 2'yi eklemiş, 4'ü eklemiş. Bunların ikisi farklı protein oluyor. Protein A, protein B diyor. Şimdi burada ne demek istediğimizi bir de şu çizgide anlatalım. Burada gördüğümüz gibi bakın RNA molekülü çıkartılıyor intronlarla ve eksonlarla birlikte. Eksonlar neydi? DNA'nın protein kodlayan bölgeleriydi. Kırmızılar da intron şeklinde. Bunları buradan ayıran ayrı protein sistemleri var. Bu protein sistemleri geliyor. Bu protein kodlamayan bölgenin iki ucuna yapışıyor. Bakın burada görüyorsunuz. Spliceosome diye bir yapı meydana getiriyor. Ribozom gibi. Onun benzeri böyle. O şekilde çalışan. Ve onu kesip alıyor. Şimdi bunu hep birlikte düşünelim. Yani böyle bir sistem tesadüfen değil. Yani bunu bilim adamları dahi kurgulayamazlar. Yani böyle bir şeyi. Çünkü insan aklının ötesinde bir sistem burada söz konusu. O kadar bilinçli moleküller ki bunlar böyle adeta aklı olan kapkaranlık ortamda cansız atomlardan meydana gelmiş ama bunların bilgileri de DNA'da var. Yani biri olmadan öbürü olmuyor. Ve Allah bu şekilde hiçbir eksiklik olmadan bakın protein kodlayan bölgeleri kim tanıyabilir ya? Yani böyle bunlar kesintisiz harf dizileri. A, C, T, G harflerinden oluşan böyle kesintisiz olarak devam ediyor. Ama bir takım moleküller var. Bunları da DNA üretiyor. Bakın bu da çok yani Allah'ın yaratma sanatı. Onlar o bölgede hangi bölge protein kodluyor, hangisi kodlamıyor tanıyorlar. O bölgeyi alıyor, çıkartıyor ve onları alıp birbiriyle kombinasyon meydana getiriyor ve vücut için gerekli olan proteinleri üretiyor bu değişik kombinasyonlarla. Ve 100.000 çeşit protein üretiliyor mesela insanda. İnsülin de böyle yapılıyor, tiroid hormonu da böyle yapılıyor. İşte tırnağı oluşturan keratin de bu şekilde yapılıyor. Evet. Gözün kristalin hormonu protein de böyle bu şekilde yapılıyor. Deriyi oluşturan kolajen proteinleri de bu şekilde yapılıyor. Kaslar da aynı şekilde yapılıyor.
Evet. Ve bizim hiçbir şekilde haberimiz dahi olmuyor. Bir çocukta da, bebekte de bu böyle. Yetişkin, yaşlı insanda da bu böyle. Evet. Bitkide de böyle, hayvanda da böyle. Hep böyle sistemler çalışıyor bütün hücrelerin içinde.
Evet.
Kim kontrol ediyor o zaman bunları? Biz mi kontrol ediyoruz?
Anan yaratılış var. Şimdi diyelim ki bu kadar kompleks bir sistem ki daha detaya gireceğiz inşallah ilerlediğimiz programlarda. Genetikte hakikaten muazzam bir yaratılış var. Evet, daha da detaylı bundan. Yani bu şimdi ilk başlangıç olarak yeterli bu kadar. Fazla kafa karışmasın. Böyle bir sistemde diyorlar ki hata olduğu zaman diyorlar yani mutasyon. Yani harf değişikliği olacak bunlarda böyle. Hatta bu, diyor ki bakın aynı programda ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Genler diyor değil mi? Kesiliyor diyor, biçiliyor diyor. Mesela şurada şu ekson ortasından bölün siz bunu. Alın, buna diğer parçalara ekleyin. Ne olur bunun yapısı? Alt üst olur. Bu gen iptal olur. Buna harf ekleyin, harf çıkartın, bu gen iptal olur. Zaten biz bunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? 10.000 çeşit mesela genetik hastalık var insanda bilinen. Böyle oluşuyor işte. Yani bu genetik yapıdaki bu kadar hassas bir yapıda meydana gelecek bir değişiklik. Bütün sistemi iptal ediyor, genin fonksiyonunu bozuyor. Genin fonksiyonunun bozulması demek proteinin fonksiyonu bozuluyor. Enzim varsa hormon ortadan kalkıyor ve çok ağır bir sakatlık ve hastalık meydana geliyor. Yani dolayısıyla hiçbir şekilde tesadüfen bir müdahaleyle bu sistem daha ileriye gitmez. Hemen aksine tam geriye gider. Bu da evrimi çökerten bir şey. Yani evrim genetik aşamasında da çöküyor, paleontolojik aşamada da çöküyor, her aşamada çöküyor. Hayatın başlangıcı aşamasında da çöküyor. Ve yani rezalet ortaya çıkıyor daha doğrusu. Tam bir kepazelik yani. Evet. Pagan bir felsefe böyle ve tam bir kepazelik. Bakın hep laf kalabalıklarıyla. Halbuki burada değil mi Cihat Hocam'ın anlattığı da öyle. Muhteşem kompleks bir sistem var. Daha 2010 yılında yeni keşfedebiliyor bilim adamları bunu. Ki daha neler var bilinmeyen yani. Bu DNA ile ilgili genlerin çok az bir kısmı biliniyor. Hangi işe yaradıkları daha doğru düz bilinmiyor. Sistemleri daha yeni anlaşılıyor değil mi? Evet. Ve böyle bir sistem en baştan beri yaratılmış ve en mükemmel şekliyle ve kusursuz olarak işliyor. Allah'ın işte hiç çatlaklık göremezsin dediği o inşallah belirtti değil mi? Hiçbir şekilde bakın kusuru yok.
Tabii biz yani yaprağa ait milyonlarca yıllık fosil yapraklar görüyoruz yani değil mi? Bu sistem zaten çalışır durumdaymış. Yani yüz milyonlarca yıldır çalışan bir sistem, mükemmel bir şekilde çalışan sistem. Daha yeni keşfediyor insanlar, yeni anlıyorlar. Bakın demek ki Allah'ın sonsuz ilminin ne kadar yanındayız. Ne kadar daha yeni yeni anlıyoruz. Ahir zamanın bir özelliği tabii bu. İşte teknoloji de geliştikçe elektron mikroskopisi, işte PCR teknikleri var, işte şeyleri... genleri şey çözümleyebilen, işte proteinleri çözümleyebilen sistemler geliştirildi son 10 yıl içinde, 20 yıl içinde. Bu sayede Allah'ın nasıl yarattığını, Allah'ın sanatını detaylı olarak öğrenebiliyoruz. Bilim, din bilimi bir araç olarak kullanıyor. Allah'ın emri zaten bilim yapmamız inşallah. Zaten bu şekilde bakıyoruz. Neml suresi 88. ayette Allah bize tarif ediyor nasıl yarattığını. Şöyle ki şeytandan Allah'a sığınırım. Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatıdır bu diye Allah bildiriyor bize inşallah.
Maşallah.
Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan. Ya kalite evet. kontrol sistemi. Bugün işte bakıyorsunuz bir ürünün kalite kontrol sistemi aşamaları var fabrikalarda. İşte bu tekstil fabrikalarında da böyle. İşte teknoloji fabrikalarında da yine aynı şekilde. Bakıyorsunuz genlerde DNA'ların birbirlerini kopyalamaları, protein üretmeleri. Bakın her aşamasında zaten kalite kontrol sistemleri var. Birkaç defa kalite kontrol sisteminden geçiriliyor. Kontrol ediliyor. Ne demek kontrol sistemi? Bakın bir bilinç var, akıl var. Çok açık yani bu tesadüf var mı? Tesadüf kontrol eder mi? Tesadüfün bir aklı mı var kontrol etsin? Hadi bir defa değil iki defa kontrol ediyor. İki defa da yetmedi, üçüncü defa kontrol ediyor. Bir çekirdeğin içinde kontrol ediyor. Bir mitokondriyi de kontrol ediyor. Başka yerde kontrol de ediyorsa yine ortaya çıkacaktır o daha detaylar. E ne demek bu? Allah'ın kusursuz, her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın yaratma sanatı bu.
Maşallah.
Değil mi? İnşallah.
Bir de mitokondri demişken hocamız belki...
Evet. Yani bir tek organelde bile muazzam bir yaratılış var. Yalnız önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi kör tesadüfleri diyorlar ya bakın. Almanya'nın en ünlü evrimcisi var. Hoymar von Dittfurt. Diyor ki bakın, salt rastlantı sonucu, Hoymar von Dittfurt, Almanya'nın bir numaralı evrimcisi, Darwinisti. Salt rastlantı sonucu ortaya çıkmış böyle bir uyum, yani doğadaki uyum bu canlılarda ve sistemlerde, gerçekten de mümkün müdür? Sorguluyor bunu. Bu bütün biyolojik evrimin en temel sorusudur. Yani tesadüfen olabilir mi? Bu soruya evet mümkündür yanıtı vermek, modern doğa bilimine olan inancı doğrulamak gibi bir şeydir. Yani bu böyle dediğiniz zaman evet mümkündür tesadüfen kör tesadüfler yaptı dediğiniz zaman diyor. Modern bilime olan inancı doğrulamış gibi oluyorsunuz diyor. Ama işin burasında olup biteni doğa yasalarıyla dolayısıyla rastlantıyla açıklaması söz konusu kimsenin köşeye sıkışmışlığının belirtisidir diyor. Yani köşeye sıkıştığı için bu açıklamayı yapar diyor. Çünkü bu durumda rastlantıya inanmasında ne yapsın? Hoymar von Dittfurt. İmam Fang, Var der Wasserstoff diye isimli kitabında yazıyor bunu. Yani şunu söylüyor. Ya böyle bir şey olmaz aslında. Süper saçma ama sıkıştığı için, köşeye sıkıştığı için, mecbur bırakıldığı için. Yani dünyada Darwinist diktatörlük olduğu için evet demek zorunda bırakılıyor diyor inanmadığı halde. Evet. İşte Darwinizmin yaptığı bu. Evet. Bir Darwinist diktatörlük vardı. Hocamız bunu açıkladı. %95'i dedi dünya devletlerinin. Değil mi? Darwinizmi politik olarak koruyor dünya devletleri. Ve Darwinist diktatörlük var. Yani üniversitede inanmayan birini atan, değil mi? Kimseye ağzını açtırmayan, biri o konuda bir yazı yazdığı zaman hemen karalama kampanyaları başlatan böyle bir sistem var idi elhamdülillah. Ne zamana kadar? Hocamız 1980, 79-80 yılında faaliyetlerine başlayana kadar.
Maşallah.
Şimdi kafası koptu elhamdülillah. Evet. Yani bu bilimsel delillerle yerle bir oldu.
Şimdi ateizmin bir oyunu vardı. Bundan 20-30 yıl öncesinde çok yaygın olarak kullandı. O da bilimle Allah'a olan inancın yok olacağı şeklinde bir şeyleri vardı. Bir tezleri vardı. Bir bilimi bir silah olarak kullanıyorlardı. Nasıl kullanıyorlardı? İnsanlar bir defa detaylarına inmeden Allah'ın varlığını iman ederek kabul ediyorlardı. Bu bizim inancımız diyorlardı. Buraya kadar güzel. Ne diyorlardı ateistler ise? Hayır, bak bunu söylüyorsun Allah yarattı diye ama hayır bak biz bunu çözümlüyoruz. Ayrıntılarıyla bakıyoruz nasıl ortaya çıktığını, mekanizmalarını çözümlüyoruz. Ve bunu da işte bakın tesadüflerle açıklıyoruz'a getiriyorlardı. İşte bu mekanizmalar yaratıyor. Bu mekanizmalar yapıyor. Çünkü bahsediyor. İşte polimerler kendi yapılarından dolayı zaten onun hücre zarını oluşturuyorlar gibi bir ters mantık kurmuştu ya Deniz Ergi Ersoy. O şeyde var. Videonun başında var. İşte polimerler kendi kimyasal yapılarından ötürü tesadüfler sonucu zaten o mükemmel yapıyı gerçekleştiriyorlar, oluşturuyorlar gibi böyle değişik bir mantık kullandı. Yani bunu kullanıyordu evrimciler daha önceden. Ateistler bu mantıksızlığı kullanıyorlardı daha doğrusu. Ama daha sonra anlaşıldı ki daha detayına inildiğinde, bilimin detayları da incelediğinde hücredeki kompleksliğin hiçbir şekilde tesadüfe yer vermeyecek kadar muazzam bir yapı teşkil ettiği anlaşılmış oldu. Yani o mesela işte bu genlerdeki kalite kontrol mekanizması, işte proteinlerin, işte amino asitlerin nasıl hassas bir dizilimde olması gerektiği, bu gerçekler anlaşıldıkça tesadüflerin ya da mekanizmaların anlaşılmasının tesadüflere yaramayacağı, aksine sonsuz ilim sahibi yüce bir yaratıcının, Allah'ın an an yaratmasına delalet teşkil ettiği anlaşılmış oldu.
Tabii.
Artık yani bilim ne kadar çok detayına inersek, insanlar çünkü eskiden bu şekilde söylüyorlardı. Hayır, bilimle din uyuşmaz diye bir inanç, ya daha doğrusu böyle lanse etmeye çalışıyorlardı kendi propaganda sistemleri dahilinde. Artık bunun tamamen tersi olduğu, detayına inildiğinde bilimin çok daha detaylı bir şekilde inananlar tarafından anlaşılması ve sahiplenmesiyle bu gerçek artık bugün yaratılışa delil teşkil etmiş oluyor.
Evet. Hatta hocam, hocamızın kitabı var, Kur'an bilime yol gösterir. İnşallah. Kur'an bilime yol gösteriyor zaten. Yani bilim çok vakit kaybetti bu Darwinizm saçmalığı yüzünden. Çünkü bütün bakın gördük ya Richard Dawkins söylüyor. Bütün gerçekleri diyor, bilimsel şeyleri diyor, materyalizme uydurulur diyor.
Evet.
Yani çarpıtılır diyor. İşte bu bilime muazzam zaman, para ve efor kaybettirdi, evet. 20. yüzyıl boyunca. Şimdi işte Darwinizm ortadan kalkmasıyla bilim gerçek rahatlığına ulaşacak inşallah Hazreti Mehdi döneminde ve
i̇nşallah.
Muazzam bir gelişme olacak bilimde ve teknikte. Çünkü yani bakın laboratuvara gidiyor adam, deney yapıyor, ne yapıyor? Bu Darwinizm saçmalığını yani kör tesadüf saçmalığını ispatlamak için bütün gerçekleri sabaha kadar uğraşıp, günlerce, yıllarca uğraşıp bütün gerçekleri ona uydurmak için çarpıtıyor. Ve yalan yazıyor ondan sonra. Yalan bir makale yazıyor. Burada muazzam efor, ondan sonra akıl, para ve zaman kaybı var. Nitekim mesela hani örneğini vermiştik. Lysenko diye bir tane evrimci biyoloğu var. Çok bilinen örnektir yani. Bu Rusya'da bu evrimci sapkın fikirleriyle kalkıyor, buğday evrimleşecek diye. Rusya'nın bütün evrim buğday şeyini alıyor, ihtiyacındaki buğdayı alıyor. Sibirya'ya ekiyor, buzun içine ekiyor orada. Ve ne oluyor? Tabii telef oluyor. 8 milyon hektarlık buğdayı yok ettiği için milyonlarca insan açlıktan ölüyor.
Evet.
Daha sonra bunu eleştirmeye kalkanları tutuklattırıyorlar, öldürüyorlar Rusya'da. Bu mantık alınıyor. Aynı zamanda Mao döneminde bakın hepsi Darwinist mantıklarla kurulmuş sistemler zaten. Çin'de yapılıyor. Orada da milyonlarca insan açlıktan ölüyor.
Hı hı.
İşte bu öyle bir zarar verdi ki Darwinizm, tabii 350 milyon insan katledildi böyle bu şekilde, şehit edildi ve katledildi 20. yüzyılda. Bütün savaşlar, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı hep bu sapkın felsefe üzerinde çıktı. Ve bilimi de büyük sekteye uğrattı. Yani bilim aslında Allah'ın dilemesi tabii oldu bu Allah'ın evet. yarattığı kaderle. Şimdi bakın nasıl bilim ilerleyecek inşallah değil mi? İslam'ın hakimiyetinde. İnşallah. Bilim tabii. adamlarının kafası açılacak, bilimde muazzam gelişmeler olacak. Hadislerden de bunu anlıyoruz. Nitekim bunun belirtileri de olmaya başladı yavaş yavaş. Bakın Darwinizm'in böyle kırıldıkça ilerlemelerin de şeyi artıyor. Darwinizm tamamen kalkınca muazzam bir ilerleme gelecek. Çünkü Allah'ın yarattığı çok açık. Ya bilim adamı bakar alternatiflere. Yani en doğrusunu seçer. Hocamız açıklamıştı bunu değil mi? Allah'ın yarattığı çok açıktır çünkü böyle. Onlardan en muhtemel olanı Darwinizm öyle değil. Bir kör bir böyle kör bir mantık var yani. Kör tesadüf mantığı. Onu uydurmak için o kalıba her şeyi çarpıtıyor. Oraya sokmaya çalışıyor böyle. Halbuki öyle değil ki. Bilim adamı açıktır kafası. Yaratıldığı çok açıktır. Alternatiflere bakar. Doğru olanı hemen seçer.
Evet.
Mesela Big Bang'e bakın bu da güzel bir örnek. Statik evren modeline inanıyordu. Değil mi bilim adamları? Mesela Fred Hoyle. Değil mi? Bu tip bilim adamları, Darwinist olanlar, ateist olanlar Big Bang'e inanmıyordu. Big Bang kanıtlarla bakın yıllarca süren mücadelelerle Edwin Hubble kanıtladı bunu. Einstein denklemlerinde mesela Big Bang ispat ediyor. Değil mi? Evrenin genişlediğini, statik olmadığını. Fakat o dönem şey hakim olduğu için, materyalist görüşler hakim olduğu için oraya bir tane kozmolojik sabit koyuyor ki denklem sabit evren teorisine uysun diyor. Sonra diyor ki kariyerimin en büyük hatasıydı diyor. Bakın yıllarca sonra söylüyor bunu. Yıllarca vakit kaybediyor. Ondan sonra Edwin Hubble'ın gözlemliyor yani açık, çok açık. Bütün yıldızlar birbirinden uzaklaşıyor. Ondan sonra George Gamow bu fosil kalıntı ışınların şeyini ortaya koyuyor. Buna rağmen Fred Hoyle ve onun başını çektiği bir ekip böyle, dünyanın en ünlü fizikçileri bunlar, Darwinist fizikçileri, karşı koyuyorlar, kabul etmemeye çalışıyorlar Big Bang'i. Ya muazzam bir zaman kayboluyor. Halbuki Big Bang Einstein'dan beri biliniyor. Evet. Daha 1920'li yıllarda, 10'lu yıllardan beri biliniyor bu. Hatta Lemaître diye biliyor, bir Belçikalı şey biliyor, rahip biliyor yani böyle değil mi? O da şeyleri yaptığı hesaplamalarla ortaya koyuyor bunu. Ama işte bu Big Bang'in kabulü 1970'li 80'li yıllara kadar gecikiyor. Halbuki ne gerek var yani değil mi? Bakın ne kadar vakit kaybetmiş.
Evet.
Bunun gibi çok örnek var yani böyle.
Evet. Yani ateistler özellikle maddeye bir güç vermeye çalışıyorlardı. İşte biz sebepleri öğrenirsek işte sebeplerdir yaratan şeyler, yaratıcı güç sebeplerdir haşa gibi böyle bir şey felsefeleri vardı. Bunu lanse etmeye çalışıyorlardı. Artık anlaşıldı ki yani içinden yani böyle bir mantıksızlığı kabul edecek bir durum yok. Çünkü karşımızda her yere hakim olan sonsuz güç sahibi bir güç var. Bir yaratıcı bir güç var. Bu hücreye de hakim, gezegenlere de hakim. Galaksilere de hakim olan aynı güç. İşte fotonun nasıl hareket etmesine de karar veren ve onu an ve an yaratan güç aynı şekilde. Görüntüyü bir bütün halinde görmüş oluyoruz biz şu anda.
Tabii.
Hiçbir çarpıklık, bir eksiklik, bir boşluk görebiliyor muyuz? Görmüyoruz. Yekpare görüyoruz. Ki şey olmasına rağmen, yani kör nokta olmasına rağmen iki gözümüzün de kör noktaları mesela Allah onu da kapatıyor ve biz teknik olarak normalde gözümüzde de karanlık iki tane delik görmemiz gerekirken onu bile görmüyoruz. Allah yekpare tam olarak kusursuz halde yaratıyor. Yani
maşallah.
Hangi şeye bakarsak mikrodan makroya atom seviyesinde olsun isterse şey seviyesinde galaksiler seviyesinde olsun her yere hakim olan aynı aklı, aynı gücü görmüş oluyoruz.
Evet.
Ve bu yaratıcı güç. Burada ne gezegenlerin birbirini çekmeye gücü yeter. Birbirlerinden alabildiğince uzaklar. Allah dilemedikçe yörüngelerinden de çok rahat bir şekilde çıkabilirler. Değil mi? Dünyanın işte o hassas yörüngesini belirleyen dünyanın kendisi mi? Ya da güneşin kendisi mi? Güneşin bir aklı var mı? Dünyanın bir aklı var mı? Böyle bir şey mantıksız tabii ki.
Evet.
Ama nedir? Dünyada bakıyorsunuz sonsuz ihtimaller dışarıda bırakılarak her şeyin mükemmellikle yaratıldığı, hayat için elverişli bir ortam var. Oksijen tam istenen miktarda. Güneş ışınlarının yere geliş açısı tam istenen miktarda. Mevsimlerin oluşması bile ona göre ayarlanmış. Dünyanın eğik açısı yörüngesiyle beraber, işte elipsoid yörüngesi ona göre ayarlanmış. O bile Allah'ın sonsuz aklıyla yaratmasıyla var.
Tabii.
Hiçbir şekilde tesadüf yok. Evet. Bakıyorsunuz hücrenin içindeki işte mekanizmalar, çalışan sistemler yine aynı şekilde tesadüf yok. Hepsi birbiri için çalışan sistemler. İnsan vücuduna bakıyorsunuz, kalp var ama niye var? İşte kaslar için. Kaslar niye var? Hareket için. Böbrek niye var? Bütün sistemin işte atıkların atılması için. Beyin niye var? İşte sinir sistemi, bütün bu kasların hareketini sağlamak, işte organların vesaire işte birbiriyle olan koordinasyonunu sağlamak. Denge aleti niye var? İşte ayakta dik durabilmek, işte gerekli yere isteyen. Her şey birbiri için çalışan sistemler. Birini alsanız zaten sistem eksik olmuş oluyor. Allah'ın hiçbir şekilde tesadüf yok. Hiçbir aşamasında tesadüf, hiçbir detayda tesadüf ayar yok.
Hata
her şey
yok.
Sonsuz bir akılla yaratılmış. Hata da oluyorsa Allah özellikle yarattığı zaman oluyor.
Onu söylemek için
söyledim. Evet.
Yani hata kendiliğinden hata diye söylenen şey Allah'ın özellikle bilinç şey olarak yarattığı. Mesela hastalık oluyor değil mi? Gende bir oynama oluyor. Geni düzgün gitmesini sağlayan, yaratan Allah. Orada farklılaştıran yine Allah.
Evet.
Kendi kendine farklılaşmaz o yani.
O da eksikliğinde nasıl olduğunu görüp de mükemmelliğin ne olduğunu anlamına kavrayalım diye Allah yaratıyor eksikliği. Örneğin kanser şu anda hepimizin vücudunda yok mu? Var. Bütün 100 trilyona yakın hücremiz var. Bunların milyonlarcası şu anda milyarlarcası kanser. Ama bağışıklık sistemimiz var. Bağışıklık sistemi ne yapıyor? Trilyonlarca hücreden oluşan bir sistem. Hepsini tek tek yakalıyor. Düzgün çalışan, düzenli çalışan bir bağışıklık sistemimiz. Eğer insan vücudunda, sağlıklı bir insanda. Yakalıyor kanser hücrelerini tek tek ve eliyor. Onları imha ediyor.
Yani milyarlarca olmasa bile az sayıda var evet.
Evet. Ve bakıyorsunuz yine çalışan kusursuz bir sistem var. Yani akılla yaratıldığı aşikar olan bir sistem var. Yine tesadüf yok burada.
Tabii.
Yine buna rağmen bir hastalık oluyorsa, kanser gelişiyorsa, virüse bakıyorsunuz, virüs zaten özellikle yaratılmış. Ne için? Hücrelerin içine girip sakladığı, taşıdığı genetik bilgiyi hücrenin çekirdeğinde ürettirtmek amacıyla özel olarak tasarlanmış, özel olarak yaratılmış bir sistem. Hastalık da çok özellikle yaratılmış bir durum olduğu anlaşılıyor buradan. Bakteri yine aynı şekilde, mantar yine aynı şekilde, küf yine aynı şekilde, maya yine aynı şekilde.
Evet.
Evet.
Maşallah.
Ben demin Lemaitre mi dedim? Altı hocam hemen düzeltti, Lemaitre diye. Altı hocamın yanında Fransızca ve Osmanlıca pek konuşmamak gerekiyor.
Estağfurullah.
Belçikalı bir dindar birisi, bilim adamı. Tabii örneği de şunun için verdik aslında. Çünkü Big Bang yaratılışı kanıtladığı için bu bağnaz kafa, bu Darwinist kafa buna karşı direniyor yıllarca. Bunun çok örnekleri var. Mesela hep anlattığımızlardan da verelim. İşte Amerika'da Smithsonian Enstitüsü diye bir yer var. Oranın paleontoloji bölümü var değil mi? Müze sergi yapılıyor. Müze müdürü 70 yıl Kambriyen dönemi fosillerini saklıyor. Bakın 70 yıl bilimde bir gecikmeye sebep oluyor. Niye? Çünkü Kambriyen dönemi fosilleri Allah'ın yarattığını kanıtlıyor.
Evet.
Ya da işte bir tane kafada sahtekarlığı yapıyorlar. İngiltere Doğa Tarihi Müzesi'ne koyuyorlar. 50 yıl milleti kandırıyor bu. 50 yıllık bir gecikme meydana getiriyor. Bunu hep böyle örnekleriyle dolan. İşte bu bağnaz kafayı kopardı hocamız. Tabii. İnşallah. Bu tutucu, bu kalın kafayı, Darwinist pagan kafayı kopardı Allah'ın izniyle. Bu işte bilimde muazzam bir ilerleme meydana getirecek. Çünkü Kur'an bilime yol gösteriyor. Yani bunu demin de dillendirdik. Yani söyledik inşallah. Ayetler doğrultusunda Allah farz kılmış bilime. Yani hocamız onu defaatle açıkladı. Allah emrediyor. Değil mi? Bunu böyle yapın diyor. Çünkü mesela bir ayette şeytanlar Allah'a sığınırım. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yattığında göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler diyor iman edenler için Allah. Değil mi? Ve derler ki Rabbim sen bunu boşuna yaratmadın. Biliminde bir amacı olduğunu söylüyor Allah. Hem düşünürler diyor, yani düşünmeyi emrediyor değil mi? Bakmıyorlar mı ki o deveye diyor, arayı örnek veriyor Allah değil mi? Embriyolojiden örnekler veriliyor. Yani bilim hep yapmayı emrediyor ve bilimin amacı olduğunu da söylüyor. Derler ki diyor sen Rabbim sen bunu boşuna yaratmadın, bizi ateşin azabından koru. Yani Allah'ı tespih etmek için vardır bilim. Bilimin amacı budur. Yoksa kalkıp da böyle Lumet'in dediği gibi materyali saçmalıkları uydurmak değil, yani bilimi ona uydurmaya çalışmak değil.
Tabii.
Bu Fagan felsefesi. Bunun bilimle alakası yok.
Zaten onu zorladıklarını kendisi söylüyor. O kurguyu dedin ya demin, kurgu bilim güzel oldu. Kurgulama, saklama 70 yıl boyunca diyorsun. Gizleme sahtekarlıklarla işte düzmece kafatasıyla 50 yıl öyle mesela 40 yıl müzede Darwinizmi 40 yıl öyle ayakta tutabilmişler.
Binlerce kişi kandırıyor.
70 yıl onu saklayarak ayakta tutabilmişler.
Evet.
Falan yani anca böyle işte 150 seneyi öyle doldurabilmişler.
İşte onun için çok gecikti bilim zaten. Yani böyle hep bu bağnaz kafadan dolayı böyle gerçekleri hep böyle bir pagan felsefesi uydurmaya çalışmak için böyle tıkandı. Şimdi onun önü açılacak inşallah. Ayrı zamanın özelliği o inşallah. Evet. Yani İslam hakimiyetiyle, bütün dünya tek din olarak hakimiyetiyle inşallah Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa döneminde bilimde muazzam bir ilerleme meydana gelecek hem de inşallah. Bütün insanlık da bunu görecek.
Dindarların bilimi sahiplenmesi gerekiyor. Yani bu işte toplumun her kesiminden işte meslek sahipleri de olmak üzere topluma yön veren insanların bilimi sahiplenmesi. Yani bir akıllı insanın çıkması bile, hep hocamız onu söyler zaten, bir akıllı insanın çıkması bile normal dini sahiplenmesi, gerçekleri sahiplenmesi, savunması inşallah tek başına gerçeklerin ortaya çıkması için yeterli
zaten
olmuş oluyor.
Yine temelli samimiyet yani hocamız diyor ya yani şimdi Mehdi zamanında Mehdi'nin özelliği zaten samimi olması değil mi? Çok samimi yani Allah'a karşı çok samimi.
Bir kişi bile yeterli oluyor.
Evet yani şimdi sen o zaman mesela onun sevgisinden içerler diyor hadiste. Yani Mehdi çünkü Allah'ı çok sevdiği için insanları da tecellisi olarak haliyle çok seviyor. Dolayısıyla o oradaki sevgi insanlara geçtikçe yani Allah'ın mesela iman hakikatlerini anlatıyor hocamız 30 yıldır değil mi? Orada ibretler var. O ibretleri gösteriyor. Darwinizm, materyalizmi onlarla yıkıyor. Ve orada Allah'a yakınlığı, tahkiki, köklü bir imana vesile oluyor. Şimdi biz Allah, o dönemde Allah ne kadar çok sevilirse o zaman o samimiyetle o Allah'a daha çok yaklaşmak için yani yollar arayın diyor ya. İnsanlar o samimiyetle baktıkça zaten birbirlerini, daha doğrusu Allah'a o samimiyetle sevdikçe Allah o feraseti insanlara verecek. Yani bilim zaten öyle Allah'ın izniyle belki de gelişecek. Yani onu sunacak Allah. Evet. Değil mi? Yani Allah'ın bir nimet versin. Olarak evet. Orada o yolları açacak. Yani nasıl samimi olan insana her şeyde yolunu açıyor. Evet. O da Allah'a daha çok sevme yolu olduğu için bilim evet. O yolları açacak Allah'ın evet. izniyle öyle bir ortamda.
Bir de bilim hep bizim yanımızda. Bir defa Allah yaratıyor yine. Bilimi de yaratan Allah. İşte kuantum çalışmaları yapıyorlar bilim adamları. Amerika'da işte adına yabancı olduğumuz insanlar bunu yapıyor. Ama hayır. Yine Allah'ın emriyle yapıyorlar. Allah onlara emrediyor. Allah onlara ilham ediyor ne yapmaları gerektiğini. Ve onlar hangi araştırmayı yapacaklarını da yine Allah kontrol ediyor. Yine Allah ilham ediyor. Ve yaptırtıyor Allah. O araştırmayı onlara yaptırtıyor. O yayını da dünyaya onlar tarafından yine Allah emrediyor. Onlar yayın halinde dünyaya yayıyorlar bu bilgi, buldukları gerçeği. Evet. Yaptıkları keşfi hı hı. ya da işte icatlar da yine aynı şekilde tabii ki. Bunun için de daha farklı değil. Burada tamamen Allah'ın kontrolünde. Şimdi bugün yine bir göz attım şöyle. Yani ünlü bir bilim dergisi yurt dışında yayınlanan. Hı. Bakıyorsunuz her aşamasında, her cümlesinde bir iman hakikati var. İşte bitkilerin nasıl ortaya çıktığı, işte genetiğindeki bulgular nelermiş. Yani her satırı tek başına günlerce konuşabileceğimiz üzerine gerçekler ihtiva ediyor. Yani işte sonra şey bulunmuş mesela hücrenin zarındaki potasyum ve kalsiyum kanalları nasıl çalışıyor onu tespit etmişler. Özel bir protein yapısı var hücrenin zarında bekleyen. Bu özellikle şey gibi çalışıyormuş. Normal kapı şeklinde çalışıyor. Ve potasyumu tanıyor. Potasyum atomlarını tanıyor. Kalsiyum atomlarını, sodyum atomlarının iyonlarını tanıyor yine aynı şekilde. Şimdi bir protein bunu nasıl tanır? Gözü mü var? Yok. Dili mi var konuşsun sen kimsin, hoş geldin, nereye gideceksin diye tarif yol sorsun? Hayır. Allah ona göre yaratmış. Özel çalışan mekanizmaları var, sistemleri var. Sodyumu potasyumu içeri alıp sodyumu dışarı atıyor. Gerektiği zaman tersine çalışıyor. Ve bunun için enerji harcanıyor. Hiç de öyle tesadüf olan bir sistem değil.
Tabii.
Yani burada Allah'ın nasıl yarattığını başka bir delili yine karşımıza çıkmış oluyor.
Tabii.
Yani bilim ne kadar detayına insek her bir detayda yine bir Allah'ın bir ayetini görmüş oluyoruz. Varlığının bir delilini görmüş oluyoruz. Evet, maşallah yani. Elhamdülillah.
Mesela o hücre kapıları konusu da çok önemli. Hücre zarındaki akıl diye hocamızın bir kitabı var.
Evet.
Şöyle bir kitap sırf hücre zarındaki bu iman hakikatlerinden bahsediyor. Olan olaylardan bahsediyor. Hatta o Habertürk programında Devlet Özsoy diyor ki işte diyor ne var diyor oldu diyor. İlk basit hali diyor hücrenin diyor. Hücre kapıları vardı diyor. Giriş çıkış vardı diyor. Zaten diyor proteinler vardı diyor. DNA vardı diyor. Böyle diyor şey diyor. Kodlanıyor yapılıyordu diyor falan böyle. Ya kardeşim bakın şöyle bir kitabı var hocamızın okumalarını evet. tavsiye ederiz ki çok özet olarak yani böyle en hikmetli şekilde anlatılmış. Sırf hücre zarındaki olaylar üzerine evet. mesela o kanallardan bahsediyorsun. Bilinen bir hastalık var. En sık dünyadaki en sık genetik hastalıklardan biri sistik fibroz denir buna. Evet. Bu hastalıkta hastalar daha az yaşıyorlar. Kistik şundan fibroz. Dolayı evet.
evet.
Yani kistik fibroz. Evet. Şundan dolayı burada şeyde hücre zarındaki protein kanallarından birindeki bir genetik bakın genetik mutasyondan dolayı tek bir gendeki mutasyondan dolayı çok ağır bir hastalık tablosu oluşuyor. Akciğer yetmezliği oluşuyor değil mi böyle? Erken yaşta hayatlarını kaybediyorlar bu insanlar. Neden? İşte o mükemmel yapıda bir tek harf değişikliği oluyor böyle genlerde. Bir değişiklik meydana geliyor ve bütün sistemi alt üst ediyor. İnsan da hayatını kaybediyor. Yani o kadar mükemmel bir yaratılış söz konusu ki en ufak bir değişiklik işte olduğu zaman ki mutasyonu yaratan da Allah tabii. Yani bu Allah'ın kontrolünde oluyor. Allah gösteriyor bakın. Sistemin mükemmeli de yaratılmış. Allah onun hastalıklısı halini de yaratıyor. Yani hastalığı da yaratan Allah tabii. Tabii. Demin de bahsettik. Mesela değil mi dışarıda bakteriler ve virüsler var. Virüsler kendisi bir yaratılış mucizesi zaten. O kadar özel bir şey ki böyle. Özel kendi DNA'sı var. Protein kılıfı var. Şekli böyle uzay yolu sistemlerini andırıyor zaten böyle görseniz. Yani hatta şuradan bir iki örneğini şey edelim virüslerin. O kadar özel yapıları var ki bunlar gidiyor hücrenin yapısında üzerindeki reseptörlere bağlanıyor. İçindeki DNA'yı enjekte ediyor, işte RNA'yı enjekte ediyor. Kendisini çoğalttırıyor hücreye ve hastalık meydana getiriyor. Şimdi bu başlı başına bir yaratılış mucizesi. Allah'ın yarattığını ispatlar. Böyle bir sistem tesadüfen olur mu? Tabii ki olmaz. Aynı şekilde bakteriler de yine böyle. İçinde değil mi? İstanbul'daki şehir hayatını düşünün. Bu şeyin içerisinde var. Bakteri hücresinin içerisinde var. Virüs şeyi gösterelim şimdi. Evet, Ve bunu tanıyan bağışıklık sistemini yaratmış Allah. İnsanın bağışıklık sistemi hücreleri var. Bu genlerde bakın bağışıklık sistemi silah üretiyor ve 10 milyara yakın silah üretebiliyor. Dışarıdaki bütün antijenik yapıları yani protein yapılarını tanıyan, bütün virüsleri, bakterileri tanıyan bir sistem insan doğmadan yazılmış durumda. O da şöyle oluyor. Genlerde özel olarak bunlar üretecek şekilde gen parçaları kodlanmış. Yani çok kabaca anlatayım. Bunların değişik kombinasyonlarından 170 milyon küsür tane silah üretilebiliyor. Bu da yetmiyor. Bir yeni bir enzim keşfedildi. Bu enzim hatta onu mutasyon örnek olarak öne sürmeye kalktılar Cihat Hocam'ın katıldığı programda Habertürk'te. Activation Induced Deaminase diye bir enzim bulundu. Ki insan var olduğundan beri var olan bir enzim bu. Bu enzim DNA'da kodlanmış olarak var olan bu protein molekülü bu B lenfositlerinde yani bu silahları üreten hücrelerde bir harf değişikliğine yol açıyor. C harfini U harfi haline getiriyor. Fazla detaya girmeyelim. Bundan dolayı meydana gelen değişiklik, o değişiklik sayısını 170 milyonu 10 milyarlara çıkartıyor artık. Milyarlarca silah üretilmeye başlanıyor. Ve her biri anahtar kilit gibi dışarıdaki şeye yapışıyor. Virüse, bakteriye ya da herhangi başka bir maddeye yapışıyor. Protein yapısında olan. Ve onu tahrip ediyor. Şöyle bir özellik daha var. Bu da yetmiyor. O tanıyan antikor bulunduğu zaman, yani mesela bir virüs var diyelim. Ona uygun antikor geliyor, ona yapışıyor ya. Hemen o yapışan antikorun yapımını arttıran başka moleküller devreye giriyor ve onun yapımı DNA'da süratle üretilmeye başlanıyor. Hmm. Mesela aşılama sistemi bu bağışıklığı meydana getiren. Veya bir hastalıkta önce hastalanıyoruz ya sonra geçiyor. Mesela grip 4. gün geçiyor ya. Bundan dolayı geçiyor. Gribe gelen antikor yapıştıktan sonra o antikorun yapımı arttırılıyor. Ve bütün grip virüsleri tahrip edilip Allah'ın ol demesiyle o grip temizleniyor. Hocamız demişti yani Allah gribe galip gel derse grip galip gelir. Virüs galip gelir. Allah bağışıklık sistemine galip gel dediği anda, ol dediği anda da bağışıklık sistemi onu ortadan kaldırır, hastalık geçer.
Evet.
İşte bakın bunlar hepsi Allah'ın yarattığı özel durumlar. Yoksa yaratılış kendisi içerisinde mükemmel. Yani hastalıklar da mükemmel bir şeyde gerçekleşiyor. Allah'ın tabii yaratmasıyla gerçekleşiyor.
Tabii. Aşı dediğiniz şey, aşı bağışıklık sistemine daha önceden işte nasıl bir mikropla karşılaşabileceğini, nasıl bir virüsle karşılaşabileceğinin ön bilgisini vermek aslında. Bağışıklık sistemi ona göre hazırlık yapıyor. Yani burada eklediğiniz bir şey yok. Yani işte virüse karşı bağışıklığı hazır olarak vermiyorsunuz. Mevcut sistemi, bağışıklık sistemi hücrelerinizi ona karşı önceden bilgilendirmiş oluyorsunuz. Yapılan şey yalnızca bundan ibaret.
Bu virüsün, bir tane virüsün canlandırması. Bunların boyları bazen 20 nanometre dedikleri bir ölçüde. Yani şu anlama geliyor. 1 milyon tane virüs topladığınız zaman bir iğne, sivri iğnenin ucu kadar yer kaplıyor. O kadar ufak yapılar. Bakın. Bu temsil canlandırması bir baş kısmı var, bir kuyruk kısmı var. Ondan sonra ve kuyruk şeyleri var, uzantıları var böyle.
Ama hiçbirisi de tesadüf değil, hepsi de bir amaca hizmet ediyor.
Mükemmel bir tasarım yaratılış zaten. İçinde RNA ve DNA'sı var, kendi özel bilgisi var böyle. Evet. Hatta bazen enzimleri de taşıyor bunlar. Bu gidiyor hücrenin üzerine yapışıyor. Hücre o genetik maddesini enjekte ediyor, onun yapımını çoğalttırıyor. Hatta bunu tanıyan enzimler olmasına rağmen virüsler galip geliyorlar Allah'ın dilemesiyle ve kendi yapımını arttırabiliyor. DNA kendi DNA'nın parçası gibi algılıyor onu. Hücrenin DNA'sına girdiği zaman mesela AIDS virüsü diyelim bağışıklık sisteminin hücrelerine giriyor ya. Evet. Oradaki DNA'nın içine giriyor ve kendi yapımını arttırıyor. Hücre onu kendi DNA'sı gibi tanımaya başlıyor. Çünkü virüs onu da öyle tanıttırıyor. Şimdi burada muazzam bir yaratılış ve akıl var.
Bir daha, hücrenin içine girdiğinde mesela virüsün kendisi hücrenin içine girmez. Hücrenin içine girerse çünkü hücre onu lizis denen bir olayla özel enzimleri eritir. Öyle yapmıyor. Yalnızca genetik bilgisini, taşıdığı genetik bilgiyi içeriye zerk ediyor. Enjekte ediyor. Çünkü genetik bilgiyi görünce hücre zannediyor ki kendi genetik bilgisinden farklı bir yapı zaten teşkil etmiyor. Hiçbir şey bir yabancı bir şey görmüyor onu. Ve onu kabulleniyor. Kendisininmiş gibi kabul edip onu da üretmeye başlıyor. Yani böylesine çok kurnazca hazırlanmış bir plan var. Virüs tarafından mı? Hayır. Burada evet. Allah'ın böyle bütün sistemleri çok iyi bilen üstün yaratıcı bir gücün varlığı var burada anlaşılan.
Alemlerin
Rabbi olan Allah'ın ayeti olmuş oluyor. Evet, dilinde olmuş oluyor inşallah.
Bakın burada da AIDS virüsünü görüyoruz. Çok özel yapısı var bakın her bakımdan. Bir canlı hücresi değil virüsler. Virüsler çünkü canlı hücresinin sahip olduğu organellerden yoksun. Kendi kendine üreyemiyor, kendi kendine çoğalamıyor, evet. Bir metabolizması yok. Bir canlı hücresine gereksinim duyuyor. Evet. Bıraktığınız zaman da öyle kalıyor yani bir şey bozulmaya uğramıyor eğer doğal yani dış şartlarla bozulmazsa. İşte mesela bunu bazen şuna evrim örnek olarak vermeye çalışıyorlar. Bu da çok mantıksız ve saçma. Virüs DNA ve RNA'ya sahip olduğundan dolayı ve bakın dışında bir protein kılıfı var. Bu protein yapısı. Bütün özellikleriyle, bu dışındaki çıkıntılarla hepsiyle bir protein kılıf. Ve bu kılıfın özellikleri, yani dizilimi, DNA'da ki bu bir RNA virüsü, RNA'sında kodlanmış olarak var. Bazen DNA virüsleri oluyor. Orada şifrelenmiş olarak var. Fakat organel olmadığı için o DNA'sında veya RNA'sında meydana gelen herhangi bir mutasyon zarar vermiyor ama dışındaki bu protein yapısında bir değişikliğe sebep olabiliyor. Hakikaten. Mesela AIDS virüsünün sık mutasyon geçirip verilen ilaçlara direnç kazanması bu yüzdendir. Ama burada asla bir evrim yok. Çünkü genetik bilgide bir artış söz konusu değil. Virüs başka bir şeye şekle kesinlikle dönüşmüyor. Mesela bir bakteri hücresi haline kesinlikle gelmiyor. Yeni bir organel kazanmıyor, bir değişikliğe uğramıyor. Virüs hep virüs olarak kalıyor. Canlı hücresi olmadığı için de DNA'sında veya RNA'sında meydana gelen değişiklik ona zarar vermiyor. Konu bundan ibaret. Yani evrime hiçbir şekilde delil değil. Mesela grip virüsü için de aynı şey geçerli. Değil mi? Mesela grip her sene grip virüsünde bir değişiklik, mutasyon meydana geldiği için yeni virüs yeni hastalık yapar. Hatta aşılama olduğu için her sene yeniden aşı olunması gerekir. Çünkü o senenin şeyini bir sonraki dönemki aşıya koyarlar grip virüsüne. Onun için grip aşısı olanlara tavsiye ediyoruz onu. Her sene olsunlar diye. Evet. Faydalı bir şey hakikaten. Bundan da kaynaklanıyor. Ama bu mutasyon genetik bilgide yepyeni bir gen, yepyeni bir enzim, yepyeni bir protein virüsü bir başka canlı haline getirmiyor. Bakteri haline dönüştürmüyor mesela. Evet. Virüs hep virüs olarak kalıyor. Dolayısıyla evrime kesinlikle bir delil değil yani. Onu da şey olarak söyleyelim.
Evet, yeri gelmişken diyorsun.
Evet. Sen şeyi söylemiştin, mitokondri değil mi? Bakın hücrenin tesadüfen olduğunu iddia ediyorlar. Bırakın hücreyi. Bakın tek bir proteinin, tek bir organelinde hücrenin nasıl bir alem var değil mi?
Evet, izleyelim.
Onu izleyelim. Bir hücrenin enerji santralları mitokondriler. Dünyanın en gelişmiş enerji santralı.
Ses yok değil mi bu filmde?
Ama tabii burada enerji santrali derken, şimdi burada atomlar artık işleniyor. Atomlar birbirleriyle birleştirip eşleştiriliyor. Yeni moleküller yapılıyor, üretiliyor. Hiçbir enerji santralinde böyle bir şey söz konusu değil. Mevcut insan yapımı enerji santrallerinde. Nükleer enerji santralleri diye bildiğimiz işte insan yapımı nükleer enerji santrallerinde yapılan şey ısı enerjisi elde etmektir. O kadar. İşte yarılanmasıyla beraber radyoaktif maddelerin ortaya çıkan bir ısı vardır. Bu kullanılmaktadır. Daha fazla bir şey değildir yapılan.
Yani o çok basit yapısı
karşı karşıya olduğumuz sistem yani insanın tahayyül edebileceğinin kat ve kat üzerinde üstün bir ilimle yaratılmış bir sistem var karşımızda.
Evet, maşallah.
Yiyeceklerden aldığımız şeker kan yoluyla hücrelere ulaşıyor şimdi onu görüyoruz. Bakın kanın akımını görüyorsunuz. Kırmızı kan hücreleri, ak yuvarlar. Burada glikoliz adı verilen çok karmaşık bir işlemden geçiyor glikoz. Hücre içine girdikten sonra bakın glikoliz diye bir kimyasal işlemlere giriyor. Ve pirilik asit denen bir moleküle dönüştürülüyor. Şimdi bu isimler önemli değil ama şundan dolayı önemli. Ne kadar karmaşık olduğunun anlaşılması bakımından Allah'ın yarattığının ne kadar mükemmel olduğunun. Pirilik asit mitokondrinin özel seçici zarından içeriye giriyor. Hı hı. Bakın görüyorsunuz. Mitokondri iç içe geçmiş iki tane zardan oluşuyor. Bakın bir tane dış zar var burada görülen. Bir de kıvrımlı olan iç zar var. Bunun da çok özel bir sebebi var. Onu göreceğiz birazdan. İçteki zar, yani şu içteki zar ATP sentezinin yapıldığı, bu enerji depolayan moleküller yapıldığı alanın geniş olması için çok kıvrımlı bir yapıdadır. Yani evet. Zarın yüzey alanını genişletiyor içindeki yani yapının.
Çünkü dar bir alanda, dar bir boşlukta mümkün olabilecek en yüksek alan, yüzey alanı sağlanmış oluyor çalışımlar için.
İç ve dış zar arasında kalan yerde ki bu boşluk ATP sentezi için gerekli hidrojen iyonları depolanıyor. Buna zarlar arası boşluk deniyor.
Evet, yani çift kat olmasının da böyle bir hikmeti var.
Evet.
Boş yere değil, tesadüf de yok burada.
Kıvrımlı zarın iç kısmı matriks olarak bilinir şu kısım. Bakın kıvrımlı zarın iç kısmı matriks olarak biliniyor. Burada yüzlerce enzimden oluşan çok konsantre bir karışım bulunur. 600 çeşit enzim olduğu düşünülüyor mitokondride. Son derece karmaşık bir yapısı
protein
var.
Protein yapılar bunlar.
Evet,
enzimler.
Bilinenden çok daha kompleks yani. Kıvrımlı zarın iç kısmında nodüller vardır. Birazdan daha görünür hale gelecek. Nodüller üzerinden hidrojen iyonları matrikse geri döner ve böylece ATP sentezlenir. Bakın şimdi bunun canlandırmasını göreceğiz hep birlikte. Ne oldu? Bakın nodülleri görüyorsunuz. Matrikste biraz önceden göreceğimiz Krebs döngüsü denen birazdan göreceğimiz çok aşamalı kompleks kimyasal işlemler gerçekleşir. Bakın ne kadar karmaşık reaksiyonlar bunlar, değil mi? Yani bakması bile yoruyor insanı. Allah'ın yaratma sanatı, bakın aşama aşama, her bir aşamada proteinler görevli. Ve her kimyasal madde uygun bir kimyasal maddeye dönüşüyor ve bunun sonucunda enerji elde ediliyor.
Tek bir aşamanın eksikliği ne olmuş oluyor?
Bütün sistemi çökertiyor, hayat olmuyor.
Evet.
Bu vücudumuzun 100 milyon hücresinde gerçekleşen işlemler bunlar.
Maşallah. Ve çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor.
Yani birazdan izleyeceğiniz tüm anlar dahilinde. Vücudumuzun 100 trilyon hücresinde her hücrede bazen sayıları binleri bulan...
Tabii karaciğerde mesela 2000 tane var. Kalp hücresinde 600 tane mitokondri var. Bu ancak konunun uzmanı bilim adamlarının anlayabileceği kompleksliklikli işlemler bunlar. Mesela bakın burada NADH adı verilen enerji taşıyıcıları, iç zara gömülü olan enerji taşıyıcı proteinlere hidrojen iyonları taşır. Bakın şimdi nasıl kompleks işlemler oluyor. NADH geliyor, hidrojen iyonları taşıyor. Ve buradan hidrojen iyonları bu tarafa geçiyor gördüğünüz gibi. İki tarafı boşluğa, bakın hidrojen iyonları birikiyor buraya, zarlar arası boşluğa. NADH getiriyor bunları. Değişen elektrik yükü ve iyon konsantrasyonu dengenin değişmesine sebep olur. Nitekim bütün hidrojen iyonları burada toplandığı için bir konsantrasyon farklılıktan dolayı denge bozuldu. Ama bu işte enerji elde edilmesi için, yani ATP sentezi için uygun koşullar oluşuyor bundan dolayı. Enzimler hidrojen iyonlarının geri gelmesiyle oluşan enerjiyi de kullanarak hücrelerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretirler. Bakın nasıl üretilecek şimdi, nasıl motorlar var devrede. Dünyanın en küçük motorlarını göreceksiniz. Bakın hidrojen iyonları geçiyor. Bu sırada enerji elde ediliyor. Şimdi daha detaylı olarak göreceğiz bunun nasıl olduğunu. Matrix üzerindeki bu nödüllerde de olağanüstü bir yaratılış vardır. Şimdi bu nödüllere daha yakından bakalım. Bakın bu dünyanın en küçük moleküler makinelerini göreceğiz. En küçük makinelerini. Muhteşem bir motor yapısıyla karşı karşıyayız şu anda. Ki bunlar gözün görebileceği şekilde değil. Elektron mikroskoplarıyla dahi zor gözlenmesi bunların. Matrix üzerindeki nodüllere baktığımızda olağanüstü bir moleküler makineyle karşılaşırız. Bakın dönen bir tribün görüyoruz burada. Tribün gibi çalışır. Hidrojen iyonları bakın yukarıdan geliyor ve geçiyor. Nodüller protonlarda depolanan enerjiyi ATP'nin kimyasal bağında depolanan enerjiye çeviren bir tribün gibi çalışır. Bakın tribün gibi çalışıyor burada görüyorsunuz.
Türbin. Türbin olması lazım. Tribün değil de.
Evet. Bakın geliyor bu hidrojen iyonları. Her biri üzerindeki bir yere yerleştiriliyor. Rotor var burada. Zarın bir tarafına açıklıktan giren protonlar bu çarka bağlanıyor. Dönüş yönünde bakın görüyorsunuz protonlar giriyor. Burada giriş kanalı. Giriş kanalından geliyor ve yerleşiyor içine. Daha sonra tam bir tur attıktan sonra bu protonlar geliyor. Geri döndüğünde zarın bir başka kısmında aşağıya çıkıyor. Bakın çıkış kanalından aşağıdan çıkıyor. Buna çıkış kanalı adı veriliyor. İşte bu olay enerji elde edilmesine vesile oluyor. Bu şekilde protonun çıkışında depolanan enerji mekanik rotasyonel enerjiye dönüşür. Ve mükemmel çalışan bir sistem bu. Bu rotasyonel enerji çarka bağlı bir miler aracılığıyla en uçtaki F1 ATPaz adlı enzime iletiliyor. İşte burada bu enzimin vesilesiyle ATP denen enerjiyi taşıyan, bakın ATPaz enzimini görüyoruz. Çok özel protein yapılar bunlar. ATP'de bu enerji depolanıyor. Bir molekülde depolanıyor yani elde edilen
ATP
enerji.
ATP sentezi yapılıyor. Adenozin difosfat, iki fosfatlı bir adenozin molekülü geliyor.
Evet.
Başka bir fosfatla birleştiriliyor hidrojen atomu vasıtasıyla.
Böylece açığa çıkan enerji depolanıyor.
Evet. Yani ATP'deki bir fosfatın kopması ortaya enerji çıkaracağı hesaplanmış burada. Bu biliniyor. Bunu bu protein mi yapısı mı biliyor? Mitokondri mi biliyor? Hücre mi biliyor? Böyle evet. Bir kimyasal özelliği olacağını ATP.
Burada zaten
ve bütün
yani
mekanizmayı da buna göre dizayn edilmiş olduğu ortada. Bunun tesadüfler sonucu olacağını kim iddia edebilir? Maalesef evrimciler iddia ediyorlar.
Her enzim gibi ATP sintaz enzimi de ters yönde görev görebilir. Şimdi bakın bunu da göreceğiz. Yüksek proton konsantrasyonu olduğunda bu şekilde oluyor. Proton konsantrasyonu düştüğünde yukarıda ve fazla miktarda ATP biriktiğinde bu sefer enzim ters yönde çalışmaya başlıyor maşallah. Ve dengeyi tekrar sağlıyor.
Süper.
Yoksa hücrede yine hayat olmayacaktı. Yani her iki durumda da hayat olmayabiliyor. Muazzam bir denge hayat boyu korunuyor.
Evet, maşallah.
İç zar üzerindeki nodüllerde enzimlerden oluşan olağanüstü mekanik mucizeyi gördük. Ancak mitokondrideki yaratılış mucizesi bununla sınırlı değildir. Mitokondrinin en kompleks kimyasal işlemleri nasıl yaptığını görmek için Krebs döngüsünü incelememiz gerekir. Bakın, mitokondrideki işlemlerden sadece birine bakacağız. Fazla detaya girmeden ki ne kadar muhteşem bir yaratılış mucizesi olduğu anlaşılıyor buradan inşallah. Krebs döngüsü denen kimyasal işlemleri görüyoruz. Pirivik asit mitokondrinin iç zarından geçerek matrix denilen bölümde asetil koenzim A'ya dönüşür. Oksala asetik asitle birleşir ve sitrik asit oluşur. Şimdi bu isimleri ezberlemeye gerek yok ama ne kadar kompleks işlemler olduğunu anlamak için bu isimleri söylemek gerekiyor. Bakın, çok kompleks kimyasal işlemler meydana geliyor. Ve basamak basamak, yani bir madde diğerine dönüştükten sonra o madde başka maddeye dönüşüyor. Biri olmadan öbürü olamaz. Yani bu enzimlerden, ara enzimlerden biri eksik olduğunda bütün sistem çöküyor. Sitrat sintez adlı enzim 2 karbonlu asetatı ve 4 karbonlu oksala asetatı birleştirerek sitrata dönüştürür. Maşallah. Yani burada tabii muazzam bir kimya bilgisi değil mi? Maşallah. Yaratılış mucizesi. Allah'ın sonsuz aklı tabii inşallah. Kimya yaratan Allah'tır zaten.
Biz bunları bilmiyorduk. Yani normal elektron mikroskopisi, kimya 21. yüzyılda çok ayrıntılarıyla bilinmeye başladı. Tabii. Bunlar yeni çıkan anlaşılan bilgiler.
3,5 milyar yıldır oluyor bunlar işte ilk canlı hücresinden beri. Tabii. Daha sonra asonitaz enzimi sitratı trikarboksilik asitteki sis asonitat aracılığıyla izositrata dönüştürür. Akılda tutması bile zor bunları değil mi? Ancak konunun uzmanı değil mi? Yıllarca üniversitede tabii, eğitim tabii. Görüyorlar, doktora yapıyorlar, ondan sonra anlaşılıyor bunlar yani böyle.
Bir taklidi de mümkün değil bunların. Hiçbir şekilde laboratuvar ortamında bile yani en gelişmiş laboratuvarlar, en büyük paralar harcanarak yapılmış bir laboratuvarda bile bunların aynısını yapamıyorsunuz. Ancak hazır olarak bu sistemleri bulup kullanabiliyorsunuz.
Evet.
Yani çalışan hücrenin içindeki organelleri bir yerden bir yere taşıyarak bu reaksiyonları taşıyabiliyorsunuz bir yerlere.
Tabii bize Allah'ın büyük bir nimeti yani bu değil mi daha önceki devirlerdeki inananlar, insanlar bilmiyordu bu kadar detay.
Tabii.
Bu detay bize nasip oldu Allah'ın bir
Allah'ın yaratma sanatına şahit oluyoruz.
Bakın yani şimdi bu bir ara aşaması değil mi? Şu ara aşamada küçücük bir eksiklik olsa, bu GDP molekülünde bir bozukluk olsa, NAD'de bir bozukluk olsa bütün hayat duruyor. Yani bu Allah'ın yaratmasının mucizesi. Yani her şey tam olarak var olmak zorunda.
Evet.
En ufak bir hataya, en ufak bir tesadüf diyorlar ya, kör tesadüfün hiç yeri yok burada yani bu sistemde. Şimdi artık okumayı kestik ama çok karmaşık kimyasal sistemler aşama aşama, basamak basamak devam ediyor gördüğünüz gibi.
Ve çok hızlı gerçekleşiyor. Evet. Şu anda hücrelerimizde zaten 100 trilyon hücremizde bu çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor.
Katrilyonlarca kere yapılıyor zaten bunlar yani.
Retina hücresinde çok daha da hızlı gerçekleşiyordur. Evet. Metabolizma hızı arttıkça hücrelerin bu reaksiyonların hızları da kat bir kat artıyor.
Evet. Malat dehidrogenaz malatı oksal asetata dönüştürür. Sitrat sintez adlı enzim asetil koenzim A'dan kalan 2 karbonlu asetatı ve 4 karbonlu oksal asetatı birleştirerek yeniden sitrata dönüştürür. Böylece bakın Krebs döngüsü tamamlanır. Toplam olarak 1 ATP molekülü, 3 NADH enerji taşıyıcısı, 1 FADH2 ve 2 karbondioksit üretilir. Bakın o kadar her şey Allah diyordu ya sapasağlam ve yerli yerinde tam o şekilde. Mükemmel yaratılmış sistemler bunlar inşallah.
İnşallah.
En ufak bir eksiklik yok. Bakın görüyorsunuz ne kadar karmaşık kimyasal işlemler. Bu mitokondrinin ufak bir bölümü zaten. 600 çeşit protein var bunda maşallah.
Tabii.
Bakın milimetrenin %1'i kadar küçük olan bir hücre içinde sayıları binleri bulan her mitokondride bu işlemler her an kusursuz şekilde yapılmaktadır. Bu Allah'ın üstün yaratma sanatının maşallah. Açık delillerindendir maşallah.
Maşallah.
Şimdi bunu bu kör tesadüf iddia eden birinin utanması lazım.
Evet.
Yani değil mi? Onun için zaten tesadüften çok utanıyorlar. Bakın tesadüf dediğiniz zaman hemen o yok biz tesadüf demedik demeye başlıyorlar. Çünkü küçük düştüklerini biliyorlar. Değil mi? Böyle bir sistemin sonsuz akıl sahibi yaratıcısının olması lazım. Her an kontrol eden değil mi? Böyle her an yaratan.
Ve ne diyorlar? Diyorlar ki tesadüf demeyelim de ona şöyle diyelim. Ne diyelim? Random diyelim. Türkçesini de artık kullanmak istemiyorlar. İngilizcesini kullanırlarsa sanki kamufle olacak söyledikleri. Random yani rastlantısal diyorlar. Neden dolayı böyle bir şey bunu kullanmak istediniz? Yani kelimeyi niye bir değiştirme ihtiyacı hissettiniz? Şundan dolayı işte o moleküller bu moleküller kendi yapılarından ötürü
tesadüfi olarak böyle davranabiliyorlara getirmeye çalışıyorlar. Hayır, böyle bir şey yok. Bakın o moleküllerin nerede duracağı, özel bölümler ayrılmış onlara mitokondride. Doğru mu? Özel yapılar ona göre yaratılmış. Burada tesadüf yok. Nasıl çalışacağı mesela adenozin değil fosfat getiriliyor oraya. Yanında kalsiyum mu getiriliyor? Hayır. Fosfat getiriliyor. Birleştirmek üzere. O protein o ikisini birleştiriyor da. Çünkü neden? Daha sonra o ikisi ayrıldığında enerji çıkabiliyor ortaya. Diğeri ayrıldığında enerji ortaya çıkmaz. Bu biliniyor. Buna göre özel bir tasarım var, özel bir yaratılış var burada. Burada tesadüflere yer yok, rastlantılara yer yok. Diğer ifade kendilerini tutuyorlarsa rastlantı da diyebiliriz de, random da İngilizcesini de söyleyebiliriz ama bu bir şey değiştirmez. Yine tesadüfe çıkar yani. Random da yine altyazı geçeriz, random random deriz ama altyazıda tesadüf kelimesini yine yazmak durumundayız. Nedir burada? Allah'ın kusursuz yaratılışı her an devam ediyor. Hücrelerin derinliklerinde bu hala çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Nereye bakarsak bakalım Allah'ın kusursuz aklı ve yaratışına şahit oluyoruz inşallah.
Tabii.
İnşallah. İnşallah. Bitirelim mi?
İnşallah.
Önce bir film gösterelim mi bitmeden önce?
Gösterelim tabii. Bir de o şey vardı aslında onu da gösterebiliriz.
Bakın halay çeken bir köpek var burada.
O abinin oldu hani mehteranlı şey yok mu?
Bu kadar sevimli köpek yani maşallah. Çok komik.
O yüzden olmuş. Evet. Bazen izleyicilerimiz gönderiyorlar bize böyle güzel hayvanlar. Onları da gösterebiliriz eğer varsa ya da bitirebiliriz.
Neyi göstereyim pardon?
İzleyicilerimiz gönderiyor ya bize bazen böyle sevimli canlılar gönderiyor.
Ha gösterelim evet. İzleyicilerimizin gönderdiği. Evet. Bakın gösterelim.
Sevimli. Piste köpek yani onlar.
Evet.
Bu da tilkiye benziyor.
Tilki yavrusu evet, evet. Maşallah. Her canlının yavrusu da acayip çok sevimli oluyor
evet,
maşallah.
Evet maşallah.
Balık yakalamış. Annesi evet, vermiş ağzını.
Talimden dönmüş o.
Tam çözemedik ama.
Koala gibi bir benziyor ama.
Ama arkadaki şey oyuncak galiba.
Yani Sincap'ın fındık soyuşunu eğer seyretmediyseniz bir kere görün canlı olarak. Yani mükemmel. Sizden çok da şey.
Ben
yani.
En çok Sincap'ın fıstıkları yanağına depolamasına çok şaşırmıştım. Gördüğümde.
Değil mi? Evet. Şişiyor yanakları. Çok sayı sevimli gördüm. Maşallah.
Es alıyor. Maşallah. Çok sevindim. Oh.
Şahane.
Gagasından tutmuş. Başak. Güzel. Güzel hayvanlar maşallah.
Tabii.
Allah'ın yaratma sanatı. Ve milyonlarca çeşit var değil mi? O da tabii. Bir mucizesi Allah'ın. Evet.
Bu da panda. Bu da çok orijinal, çok estetik bir hayvan. Evet. Özellikle kaşları, gözleri evet, özellikle renklendirilmiş.
Bu biraz mesela ürkütebilir ama diğeri sevimli.
Oh, güneş banyosu.
Müthiş bir şefkat var yani hayvanlarda da.
Evet.
Maşallah.
Yeşil gözlü bir köpek.
Yine isim. Zafer kazanmış yani. Edası var böyle kozalağın üstünde. Oo şahane.
Maşallah.
Çok enteresan bir gözü varmış. Yani. Evet. Oo süper.
Çok sevimli yani maşallah.
Çok muazzam maşallah.
Evet.
Evet.
İnşallah. Hayırlı geceler dilerim o zaman inşallah.
Ben yarını dakika şeyleri televizyon kanallarını bildireyim isterseniz. Yarın inşallah 22'den itibaren yine internet sitemiz olan Harun Yahya TV'den, 106.4 Mavi Karadeniz FM'den ve Aksu TV ile Kaçkar TV ekranlarında inşallah beraber olacağız. Hayırlı geceler.